Elon Musk. 427 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı. Sadece dünyanın en zengini değil, aynı zamanda en yoğun adamı. Neuralink şirketiyle insan beynine dair projeler üretiyor. OpenAI ile yapay zekayı geliştiriyor. Tesla ile elektrikli araç sektörünü domine ediyor. Yeni adı X, eski adı Twitter ile dünyanın en büyük kamusal tartışma alanını Agora'sını yönetiyor. Fakat bütün bu yoğunluğuna rağmen neredeyse günde 50 tweet atıyor. Trump ile miting miting Amerika'ya gezmediği yetmezmiş gibi Almanya ve İngiltere siyasetine karışıyor. İngiliz başbakanı ile polemiğe giriyor. Almanya'da aşırı sağcı AfD'yi destekliyor. Dünya siyasetini adeta dizayn ediyor. Nitekim Elon Musk'ın en büyük yatırımı da sahip olduğu büyük şirketler değil. Musk'ın en büyük yatırımı 2024'te 270 milyon dolar harcayarak seçilmesini sağladığı ABD Başkanı Donald J. Trump. Elon Musk yeni ABD Başkanı Trump'ın en güvenilir sağ kolu. 7/24 yanında. Ne isterse yaptırıyor. Diplomatik görüşmelere katılıyor. First Lady Melania Trump'tan daha çok başkanın yanında duruyor. Peki dünyanın en zengin iş insanı neden işi gücü bırakıp ABD ve dünya siyasetini bir mikser gibi karıştırıp birbirine katıyor? Elon Musk'ın derdi ne? Bana göre bunun cevabı ne kırılgan egolu bir erkeklik krizi ne de orta yaş krizi yaşayan bir adamın zaman harcayacak bir hobi bulma telaşı. Elon Musk'ın en büyük derdi kendi çıkarlarını maksimize edeceği bir ideolojinin yayılması. Amerikan yeni sağıyla toksik bir flört içerisinde olan teknolibertarianizmin önce ABD sonra dünyaya hakim olması. Yani her şey rasyonel. Elon Musk'ın amacı hem bu ideolojisini dünyada yaymak hem de kendi gelirini ve çıkarını, servetini maksimize etmek. Peki nedir bu teknolibertarianizm? Teknolibertarianizm, devletin olumsuz müdahalelerinin, yani regülasyonlarının, kurallarının, vergilerinin, denetimlerinin sıfıra indirilmesi ve bu sıfıra indirilmesinin ardından teknolojik yatırımlarının, şirketlerin önünün açılması. Teknolibertarianizmi savunanlar şunu diyor. Dünyada bir sürü sorun var. Açlık, ekonomik adaletsizlik, savaşlar ve iklim krizi gibi bir sürü sorun. Ve bütün bu krizlere ise devletler çözüm bulma konusunda kapasite sahibi değil. Devletler kendi ideolojileri ve kendi siyasi çıkarları doğrultusunda olaylara yaklaşıyor ve demokrasinin, hukuk devletinin, denetimlerinin yavaşlığı, bürokrasinin çıkardığı engeller nedeniyle de bu sorunlara hızlı çözümler bulamıyor. Bu sorunlara en iyi çözümü ise teknoloji bulabiliyor. Teknolojide en çok devletin kurallarının ve denetimin olmadığı bir serbestiyette gelişebiliyor. Bu nedenle de devlet bu sorunlara çözüm bulamayan teknoloji şirketlerinin önündeki engelleri kaldırılmalı. Teknolibertarianlar tam olarak bunu savunuyor. Bu teknolibertarianizme, teknoligarşi, teknokapitalizm diyenler de var. Fakat ben bu kavramları pek kullanmıyorum. Zira teknolibertarianizmle devletin rolü tam sıfırlanmıyor. Aktif bir gece bekçisi gibi devlet şirketlerin önünü açıyor, güvenliği, piyasanın işleyişini sağlıyor. Üstüne üstlük bir de bu şirketlere koşulsuz destek ve finansal teşvik de veriyor. Trump'ın en son açıkladığı 500 milyar dolarlık yapay zeka teşvik paketi de bunun bir örneği. Hükümetin adeta bir CEO edasıyla yönetilmesi ve teknoloji şirketlerinin CEO'larıyla eş güdümlü bir koordinasyon sağlanması. İşte Elon Musk'ın ideolojisinin çerçevesi tam olarak bu. Hem devleti dönüştürmek hem de gücünü sınırlamak. Bugün Elon Musk'ın temsil ettiği bu teknolibertarianizmin başlangıç fitilini ise hiç tahmin etmeniz birileri ateşlemişti. Hippiler. Evet, yanlış duymadınız. 68 kuşağının asi aykırı hippileri. 1968'e kısa bir süre ışınlanmamız lazım. Amerika'da Vietnam karşı protestolar sürüyor. İnsanlar üniversitelerde savaş karşı gösteriler yapıyor. Martin Luther King Jr., Robert F. Kennedy gibi halkın gençlerin sevdiği etkili figürler suikastlerle katlediliyor. Hippiler ise Kaliforniya'da yoğunlaşacak şekilde bir araya geliyor. Devlete karşı tepkilerini komün şeklinde yaşayarak, çiftliklerde tarımsal üretim yaparak, uyuşturucu kullanıp alternatif bir yaşam inşa ederek ideolojisiz bir şekilde gösteriyorlar. Çünkü arkadaşları, yaşıtları, akranları hiç haritada gösteremedikleri bir ülkeye savaşmaya götürülmüş ve hayatlarını kaybetmişler. Ve bu savaşa karşı sokağa çıktıklarında, gösteri yaptıklarında ise polis çok büyük bir şiddet uygulamış, insanlar hayatını kaybetmiş, vurulmuş. İşte böyle bir atmosferde hippiler Kaliforniya'da alternatif bir kamusal alan inşa ediyor. Bu sırada Silikon Vadisi'nde yavaş yavaş gelişmeye başlayan bilgisayar teknoloji sektörü, mühendisler de aslında bu hippilerle iç içe, bir arada. Hippilerle teknoloji şirketlerinin kurucularının, fikir babalarının arasındaki köprü ise Whole Earth Catalog adında bir popüler bilim ve gündelik hayat dergisiyle kuruluyor. Derginin kurucusu Stewart Brand, 68 kuşağı savaş gerçisi, ilginç, yaratıcı, solcu bir biyolog. Eşiyle beraber bu hippilerin komün yaşam alanlarını geziyor ve ihtiyaçlarına uygun bir bir dergi çıkarmak istiyor. Derginin mottosu aletlere erişim. Meraklı insanlara alet edevatları tanıtıyor. Gündelik hayata dair know-how önerileri veriyor. Küçük ev aletlerinin nasıl yapılacağını, tohumun nasıl ekileceğini, yani kısacası bir hippie'nin komün hayatında nasıl hayatta kalabileceğini anlatıyor. Ve popüler bilim tartışmalarına da yer veriyor. Aslında bir nevi devlete veya büyük şirketlere ihtiyaç duymadan kendi alet edevatınızı yapabileceğiniz bir dünyayı size sunuyor. Böylece küçük gündelik hayatınızı işinize yarayabilecek teknolojik tarifler, popüler bilim tartışmaları olan çok niş özel bir yaratıcı dergi ortaya çıkıyor. Hippilerin yaşam tarzı ve devlete tepkisiyle teknolojik tartışmalar ve gelişmeler ve yaratıcılık bu entelektüel köprüyle bir araya geliyor. Bu dergiyi okuyanlardan biri de komün bir çiftlikte yaşayan genç bir hippie olan Apple kurucusu Steve Jobs. Steve Jobs, Stanford'da 2005 yılında yaptığı o meşhur mezuniyet konuşmasında işte bu dergiye atıf yaparak sözlerini bitirmişti. Bu derginin son sayısında kapakta yazan "Stay hungry, stay foolish, aç kalın, aptal kalın" sözüyle konuşmasını sonlandırmıştı. İşte bu köprü sayesinde ve bu derginin yarattığı iklim sayesinde 68'li yıllardan itibaren devlete olan öfkenin teknoloji yatırımcıları ve hippiler tarafından kolektif bir şekilde büyütülmesiyle Kaliforniya'nın bağrından iyimser bir teknolibertarianizm çıktı. Fakat bu 68 kuşağının teknolibertarianizmi bugünkünden birazcık farklı. Daha iyimserdi. İklim krizine inanıyorlar, açlık ve gelir adaletsizliğiyle mücadele etmek istiyorlardı. Fakat bu teknolojik gelişimin insanların bilmediği topraklarda ölüme getiren bir devletten ziyade yeni şirketlerin, eski hippie, yeni girişimcinin kurduğu Apple, Microsoft gibi büyük teknolojik yatırımların çözeceğine inanıyorlardı. Bill Clinton ile birlikte Demokrat Parti de işçi sınıfından adım adım uzaklaşmış ve Silikon Vadisi'nin önündeki engelleri, vergileri kaldırmış, regülasyonları azaltmış. Bu tekno iyimserlik Demokrat Parti tarafından da satın alınmıştı. Bunda tabii ki Bill Gates, Jobs gibi isimlerin servetlerini yardım projelerinde harcaması, Demokrat Parti'yi desteklemesi, kültürel ve kimliksel meselelerde de sol liberal bir pozisyon almasının da payı vardı. Fakat zaman içerisinde bu ideolojinin bayraktarları değişti. Elon Musk, Peter Thiel gibi teknopatlar teknolibertarianizmi yeni Amerikan sahibi ve Trump'ın güdümüne soktu. Elon Musk'ın bu dönüşümün en kritik aşaması 2022. 2022'de Elon Musk desteklediği Demokrat Parti saflarından ayrılıp Cumhuriyetçi Parti'nin en radikal saflarına katıldı ve Trump'ın sağ kolu oldu. Yani hippilerin mirasının terekesi Elon Musk sayesinde Trump'a nasip oldu. Elon Musk'ın bu dönüşümünü ele almadan önce size kişiliğini anlatmak için sizi 7 sene önceki bir olaya geri götürmek istiyorum. 2018, Tayland'ın kuzeyi. 12 kişilik bir çocuk futbol takımı ve 27 yaşlarındaki takım koçları tam Nuang mağarasında mahsur kaldı. Çok derin, yağmur yağdığı zaman su dolan zorlu bir mağara. Çocuklar eğlenmek için buraya giriyor ve 3 kilometre derine kadar gidiyorlar. O sırada da yağmur yağıyor ve dolambaçlı mağarada mahsur kalıyorlar. Ve sular da giderek yükselmeye başlıyor. Bütün dünya 10 bin kişi, 100 dalgıç bu çocukları kurtarmak için seferber oluyor. Avustralya'dan, İngiltere'den, Amerika'dan dalgıçlar geliyor, mühendisler geliyor. Herkes tartışıyor. Bu çocukları nasıl kurtarabiliriz? Bir hafta sonra çocuklara ulaşıyorlar. Çocuklar sağ. Fakat mağaranın büyük bir kısmını su basmış. İlk akla gelen şey çocuklara dalgıçlık eğitimi vermek, çocukların dalgıçlarla beraber yüzerek yavaş yavaş mağaradan çıkması. Ama bu çok tehlikeli. Çünkü çocuklar panik olabilir, mağara çok çetrefilli, çok dolanmaçlı, bir aksilik yaşanabilir. Bu yüzden başka bir yöntem bulmak zorundalar. Dalgıçlar, profesyonel arama kurtarma ekipleri, askerler kafa kafaya verip düşünüyor. Nasıl bu çocukları güvenli bir şekilde bu mağaradan çıkaracağız? Tabii ki kambersiz düğün olmaz. Elon Musk da bu olayı görüyor ve ben de varım, ben de buradayım, ben de bu soruna çözüm bulurum, ben dünyanın en zeki adamıyım diyor. Hemen Twitter üzerinden kendisinin tasarladığı özel bir minik denizaltıyı duyuruyor. Ve bu denizaltıyı Tayland'a göndereceğini söylüyor. Mühendisleriyle beraber bölgeye gidiyor. Minik denizaltı inşa ediliyor ve Elon Musk dalgıç ekibine diyor ki alın bu minik denizaltıya çocukları koyun. Bu mağaradan çocukları güvenli bir şekilde size getirir çıkarır. Fakat o sırada bölgeye İngiltere'den giden dalgıçlardan Vernon Unsworth diyor ki bu denizaltı bize uygun değil. Çünkü bu denizaltıya çocukları koyarsak o denizaltı o kadar dolambaçlı dar bir mağarada hareket edemez. Zorlanır. Buna güvenemeyiz. Bir aksilik çıkabilir. Çocuklar panik olabilir. Kaza olabilir gibi eleştiriler yapıyor. Ve diyor ki Elon Musk buradaki faciadan kişisel reklam yapıyor. PR peşinde o denizaltı işimize hiç yaramaz. Ve günün sonunda bu fikirler baskın geliyor ve Tayland'daki kurtarma ekibi denizaltı fikrini kabul etmiyor. Günün sonunda bütün çocuklar, 12 çocuk teker teker iki dalgıç eşliğinde önce uyutuluyor ketaminle, özel bir turnuva konuluyor, oksijen maskesi takılıyor. 3-4 saat süren çok uzun bir sürecin ardından pıtı pıtı pıtı mağaradan yavaş yavaş çıkartılıyorlar. Yani her bir çocuk için özel bir inceleme, özel bir değerlendirme, o çocukların heyecanını da dikkate alarak hayatın somut koşullarına uygun özel, sui generis bir çözüm bulunuyor. Fakat Elon Musk çok sinirli. Kendisinin bulduğu teknolojik denizaltı kullanılmamış, kendisinin fikirleri kamuoyu önünde, medya önünde yetersiz olarak addedilmiş. Kendisini eleştiren İngiliz dalgıcı diyor ki bu adam pedofili. Hemen tweet atıyor, adamın yaptığı iftira yayılıyor milyonlar. Adamın pedofili olduğuna dair Elon Musk'ın tweetini görüyor. Çünkü Elon Musk kendisini eleştirdiği ortaya çıkınca bu dalgıç için özel bir dedektif tutmuş. Bu dedektife para vermiş. Dedektif de ona yalan yanlış bilgiler vererek dalgıcın pedofili olduğunu söylemiş. Ve Elon Musk bu kadar büyük bir facianın ardından çocukları kurtaran bir dalgıcın dünyaya rezil ediyor. Sonradan tabii bu iş mahkemeye taşınıyor ve Elon Musk mahkemeyi kazansa da özür diliyor dalgıçtan. Ama bütün bu olay Elon Musk'ın hakkında bize ta 2018'den bariz, çok net bir tablo ortaya koyuyor. Bir, Elon Musk dünyadaki her meseleyi kendisinin ve ürünlerinin teknolojisini çözebileceğinden çok emin. Hayatın somut koşulları, istisnai özel durumlar, çocukların heyecanı gibi küçük insani detaylar onun için önemli değil. Onun için büyük tabloya bakmak yeterli. Detaylar teferruat ama her bir detay bir hayat demek, büyük meselede ise binlerce insan hayatı demek. İki, istediği olmayınca en ufak eleştiride çok öfkeleniyor. Kendisi kişisel olarak o ürünü ortaya koyunca o ürünün başarısız olması da tamamen kişisel bir mesele oluyor. Yani PR süreci ve reklam süreciyle ve ürünle o kadar özleşmiş ki en ufak bir eleştiri gelince kendi zekasına bir eleştiri gelmişçesine öfkeleniyor. 3. Öfkelendiği zaman intikamı da çok ağır. Kişisel servetini adeta Sovyetlerdeki gizli bir devlet istihbarat örgütü gibi özel ajanlarla kullanıyor. Sadece bu tür rakiplerine değil, eski sevgililerine, takıntılı olduğu insanlara, ailesine yönelik de bu özel dedektifleri tuttuğu iddia ediliyor. Bu yüzden sadece net bir ideolojisi olan biri değil, aynı zamanda çok da tekinsiz biri. Şimdi hem teknolibertenizmi hem de bu olayda gözünüze çarpan kişilik özelliklerini birleştirin ve Trump'ın Elon Musk tarafından nasıl etkileneceğini somut bir şekilde konuşalım. Neden Trump Elon Musk'ın en büyük yatırımı? Çünkü bu seçim döneminde Trump için 270 milyon dolar harcadı. Halbuki Elon Musk 2020'de Demokratlara oy vermiş. 2022'de ise Cumhuriyetçi için kampanya yapmasına rağmen Trump'ın kazanamayacağını ve kazanacak genç bir adaya adaylığını devretmesini istemişti. Bu yüzden Trump'la karşı karşıya gelmiş. Hatta Trump'ın ön seçiminde rakiplerinden biri olan Florida valisi Ron DeSantis'i desteklemişti. Trump'ın suikastler ve yargı süreçlerinden sonra oyu düşmeyince Elon Musk mecburen Trump'a destek açıkladı. Aslında Trump'ın gemisine en son katılan ama en iyi yere oturan kişi Elon Musk oldu. 270 milyon dolarla en iyi koltuğu son anda gişeler kapanmadan satın aldı. Sadece 270 milyon dolar vermedi. Bütün imkanlarını Trump için seferber etti. Michigan'daki Müslümanların telefonlarına Kamala Harris İsrailci diye reklam yolladı. Pennsylvania'daki Amerikalı Yahudilerin telefonlarına Kamala Harris Hamasçı diye reklam attı. Seçime 2-3 hafta kala Trump'a oy vermek için seçmen kaydı yaptıran insanlar arasında çekiliş yapıp her gün 1 milyon dolarlık çek dağıttı. Kendisine hayran olan, "Aa bu adam girişimci, sabah erken kalkıp soğuk suyla duş alıyor, bizim gibi komik bromuz adam, idolümüz çok iyi" diyen o genç erkek kitlesini Trump'a yönlendirdi. Bu yetmedi. 7/24 Twitter'da demokratlarla kavga etti. Bütün X'in algoritmasını Elon Musk Trump ile doldurdu. Joe Rogan, Tucker Carlson gibi isimleri koordine etti. Trump'a neden oy vermeleri gerektiğini onların programlarına katılarak tane tane dünyayı anlattı. Bu efordan sonra Elon Musk Trump'ın verimlilik departmanının başına getirildi. Aslında bu pozisyona Vivek Ramaswamy ile beraber eş başkan olarak getirilmişti. Sonra baktılar Vivek Ramaswamy tuhaf açıklamalar yapıyor. Elon Musk ile uyumlu değil, Elon Musk istedi diye onu da sepetlediler. Ve şimdi Elon Musk, Beyaz Saray'da ofisi olan, hükümetin harcamalarının kısılması, eğitim ve sosyal destek için verilen paraların azaltılmasını tavsiye eden önemli bir danışmanlığın başında, tek başına, Trump'ın 7/24 yanında. Peki Elon Musk neden 2022'de böylesine büyük bir dönüşüm geçirdi ve Cumhuriyetçilerin safına geçti? Şimdi bunun hem kişisel sebepleri hem de ideolojik sebepleri var. Birincisi, 2022'de en büyük çocuklarından biri olan Vivian trans olduğunu açıkladı ve babasıyla bağlarını kopardı. Elon Musk çocuğunun bu kararına karşı çıktı ve "ben bunu kabul etmiyorum" dedi. Aslında burada demokratların kimlik ve LGBT hakları ile ilgili tartışmalarda bir taraf olduğunu söyleyerek kızı üzerinden hem Kaliforniya'daki demokratlara hem de bu tür hakları önceleyen bütün insan hakları aktivistlerine karşı sosyal medyada büyük bir savaş başlattı. Fakat bu işin bence vitrin kısmı. Esas mesele Biden yönetiminin bugüne kadar Amerika'daki en solcu ve şirketlere karşı en çok regülasyonu savunan yönetimlerden biri olması. Biden seçildikten sonra Yale hukuk mezunu, Amazon şirketinin monopol olduğunu düşünen, büyük teknoloji şirketlerine karşı adeta ideolojik bir savaş açan genç solcu bir kadın hukukçuyu Federal Trade Commission yani Federal Ticaret Komisyonu'nun başına geçirdi. Lina Khan. Lina Khan teknoloji şirketlerini satın alma, piyasaya ürün sürme, birleşme gibi süreçlerinde çok yoğun bir şekilde davalara müdahil oldu. Rekabet hukuku davaları ve soruşturmaları başlattı. Birçok şirket günün sonunda uzlaşmak zorunda kaldı. Yani Biden hükümeti ve demokratlar 2024 seçimlerini kazansaydı büyük ihtimalle Lina Khan 4 sene daha bu soruşturmaları yürütecekti ve büyük şirketler paralar kaybedecekti. Elon Musk işte bu soruşturmalar ve davalarla ileride çok para kaybedebileceğini sezdi ve korktu. Çünkü kendisinde neredeyse bütün bu sektörlerde büyük bir monopol ve yepyeni alanlar açarak büyük yatırımlar yapıyor. Bu alanlarda yeni yatırımların oluşmasını engelleme potansiyeline sahip olduğunu da bir sürü solcu demokrat dile getiriyor. Bu yüzden Lina Khan'ın bu tür eylemleri ve söylemleri Elon Musk gibi bir sürü girişimciyi ve büyük şirketi demokratlardan adım adım uzaklaştırdı. Ayrıca Biden bir koalisyonun başkanı. Yani Demokrat Parti sadece kişi odaklı değil. Solcuların, merkez solcuların, gençlerin, siyahların, farklı seçmen koalisyonun birleşimi. Bu yüzden Elon Musk'ın demokratlara para vermesi, onları ikna etmesi cumhuriyetçilerden daha zor. Yani sadece Biden'a bağış yapıp Biden'ı ikna edip de bir partiyi yönlendirmesi zor. Partide solculara itiraz ediyor. Yükselen bir sol var. Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Cortez gibi isimler teknolojik şirketlere karşı sesini çıkartıyor. Fakat Cumhuriyetçi Parti, siz Trump'a bağış yaptınız ve Trump'ın yanında kendinize bir yer ayırdığınız anda her türlü politikanızı hayata geçirme konusunda çok şanslısınız. Trump zaten partide tek başına hakim. Kendisine karşı gelen herkesin siyasi kariyerini bitiriyor. Elon Musk da bu sürece destek mi veriyor mesela? Trump'a karşı gelen rakiplerin ön seçiminde para veriyor. Trump ile birlikte siyasi bir cadı avı başlatıp doğrudan seçimlere büyük paralar aktararak Trump karşılarını teker teker tasfiye ediyorlar. Ve bütün parti izada. Trump kültü etrafında dönen bir cumhuriyetçi parti var. Tam bir kişi partisi. Ama Demokrat Parti siz bir yasa geçirmek istediğiniz zaman sendikalardan tutun solcu gençlere, yok Cortez'ine, Sanders'a herkesi ikna etmeniz lazım. Ve bu uzun süren müzakere süreçlerinizin sonunda sizin paranızın karşılığını almamanız, savunduğunuz politikanın hayata geçirilmemesi büyük bir olasılık. Yani burada şunu da söylemek lazım. Demokratlar da Silikon Vadisi üzerindeki regülasyonların azaltılmasını istiyorlar. Ama zenginlerden daha fazla vergi alınmasını da istiyorlar. Yani cumhuriyetçiler bu yüksek vergilere karşı. Aslında esas mesele de bu zenginlerden daha fazla vergi alınıp alınmaması meselesi. Bu yüzden Elon Musk'ın bu dönüşümün sebeplerini özetlemek gerekirse Biden hükümetinin geçmiş yönetimlere nazaran daha çok solcu olması, Demokrat Parti'nin çok büyük bir seçmen koalisyonu olması ve kişi odaklı olmaması nedeniyle iyi bir yatırım olarak gözükmemesi, Demokratların kültürel ve kimlik meselesinde Elon Musk'ı deney eden o duruşu. Elon Musk'ın ideolojik sarılışını konuştuk. Peki şu anda Trump'tan tam olarak ne istiyor? Elon Musk'ın istediği şeyler tahmin edilebilir. Şirketlere yönelik regülasyonlar, vergiler azaltılsın. Denetimden engeller kalksın. Üstüne üstlük devlet bir de bize teşvik versin. Dünya pazarında bizim şirketlerimizin önü açılsın. Amerika'nın sert gücü önümüzü açsın. Dünyaya, Mars'a, her türlü pazara yayılalım. Ek olarak bir de ideoloji doğrultusunda geçmişte nasıl George Soros, Gates dünya siyasetini etkiliyorsa Elon Musk da kendi ideolojisi doğrultusunda dünya siyasetini etkilesin. Seçimde karışsın. Bu yüzden de AfD'nin mitinglerine katılıyor. Almanlara geçmişinizden utanmayın, milletçi olun diyor. Açıkça aşırı sağcı AfD için oy istiyor. İngiltere'de aşırı sağcı Reform Partisi'ni sadece desteklemekle kalmıyor. Bu partinin liderinin değişmesi gerektiğini söylüyor. Parti içi siyasete ve liderlik seçimine dahi müdahil oluyor. Başbakanlarla polemiğe giriyor. Starlink uydularının hangi uluslararası krize veya savaşa müdahil olup bir taraf haline geleceğine tek başına karar veriyor. Doğrudan doğruya dış politikada dünyayı etkileyen, üstüne üstlük hepimizin siyaset tartıştığı ve fikirlerimizin oluştuğu dünyanın en büyük agorasını, X'in, Twitter'ın algoritmasını tek başına kimseye hesap vermeden değiştiriyor. Aslında kendisi ortalama bir dünya liderinden, hatta iddialı konuşuyorum, Amerikan başkanından bile daha çok yetkili. Çünkü Amerikan başkanının en azından Trump'ın dahi hesap vereceği bir mahkeme, anayasa, senato, kongre, kendi seçmenleri var. Elon Musk ise sahip olduğu yetkilerin hiçbirini hiç kimse onay almadan, hiçbir yere hesap vermeden kullanıyor. Ve üstüne üstlük bu kurulan yeni Trump dünyasında artık hesap verebileceği ne bir mahkeme ne de bir rekabet kurumu olacak. Kendisinin önü tamamen açılacak. Özel konuşmalarımızı DM gezerek okumasından tutun. Twitter'da neyi görüp neyi göremeyeceğimizi, hangi makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağını, hangi siyasetçinin hangi fikrinin daha çok etkileşim alacağı, daha çok gözümüze sokacağından tutun. Her şeye kendisinin karar verdiği büyük bir dünyayı inşa ediyor. Bunu uzay araştırmalarını, beyin araştırmalarını, elektrikli araçları, bizim datalarımızı, verilerimizi, kullandığımız araçları, nereye gittiğimizi, hepsini, bütün bu bilgileri içeren çok büyük bir bilgi hazinesine sahip olduğunu da unutmamak lazım. Tayland mağara olayından da anlayacağımız üzere kişisel takıntıları da çok yüksek seviyede. Öngörülmesi zor, yetkisi geniş, sorumluluğu sıfır bir insan. Bu dünya için kırmızı bir alarm niteliğinde. Üstüne üstlük Elon Musk yalnız da değil. Akıl hocaları ve yol arkadaşları da var. Bu yol arkadaşlarının yeni katılan bir isim ise Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg. Zuckerberg'in liderliğindeki Meta, Trump seçir seçilmez Facebook'taki çeşitlilik, ırksal adalet, kadın haklarının öncelenmesi gibi politikalardan vazgeçti. Fact checking yapmayacağını, yalan haberi teyitlemeyeceğini, sadece özel bir not koyacağını söyledi. Bütün teknoloji şirketleri, Amazon dahil büyük şirketler Demokrat Parti'den Cumhuriyetçi Parti'ye geçiş sürecini başlattı. Irksal çeşitlilik ofislerini kapattılar, hepsi Trump'ın arkasına dizildiler. Fakat Elon Musk'ın ideolojisi doğrusunda kendini destekleyen başka önemli isimler de var. Yani bu ideolojinin, teknolibertinizmin, teknoligarşinin artık ne derseniz deyin, bu yeni Amerikan sahayla iç içe olan bu teknopatlığın destekçisi ve ideoloğu çok. Mesela Curtis Yarvin diye bir adam var. Bu adam Peter Thiel'ın yani PayPal'ın kurucusunun akıl hocası. Bir tür kanaat önderi, Rasputin'i. Adam açık açık demokrasi kötü diyor. Amerikan demokrasisi yıkılsın, yerine bir CEO'nun monark gibi görevde olduğu, tek başına ülkeyi yönettiği, böylece devletin etkin bir şekilde güvenlik ve asayişi sağladığı ve diğer meselelere pek de karışmadığı bir Amerika kurusun istiyor. Açık açık 20. yüzyılda monarşiyi savunuyor ve Amerika için Singapur gibi bir model öneriyor, başımıza bir CEO geçsin diyor. Ne kadar tesadüf değil mi? Tam da Trump gibi bir CEO ABD başkanı olmuş, Elon Musk dahil bütün CEO'lar ellerini ovuştururken, Yarvin geçen haftalarda New York Times'ta tam manşet çok karizmatik bir şekilde görüşlerini paylaştı, podcastlere çıktı. Adeta yeni dönemin akıl hocası, yeni dönemin Rasputin'i gibi bir pozla kendisini bütün dünyaya ve Amerika'ya duyurdu. Bir diğer önemli isim ise Peter Thiel. Eşcinsel muhafazakar bir teknoloji patronu. PayPal'ın kurucusu. Elon Musk'ın online platformu X ile PayPal birleşince Musk ile Thiel anlaşamamış, hissedarlar Musk'ı CEO'luktan devirip yerine Thiel'ı getirmişti. Evet, yani Peter Thiel ile Elon Musk'ın kişisel olarak arası kötü olabilir. Ama Peter Thiel ile Musk'ın ideolojileri çok benzer. Kendisi lise çağından beri çok muhafazakar bir isim. Hem teknoloji şirketlerinin önündeki engellerin kaldırılması hem de Amerikan sağının ve sağ kültürünün dünyada ve Amerika'da hakim olmasını istiyor. Dünyaya bir gün kıyametin geleceğine inandığı için Yeni Zelanda'da bir sığınak inşa ediyor. Elon Musk gibi uzay gitme projeni destekliyor ve dünyada çocuk sayısının azaldığı için daha fazla çocuk yapılmasını söylüyor. Ki bugün bakın mesela Amerikan Başkan Yardımcısı G.D. Vance, Peter Thiel'in keşfettiği isimlerden biri siyaseten desteklediği, el verdiği insan. O da mesela Amerikalılara ilk konuşmalarında hemen daha fazla çocuk istiyorum sizden dedi. Elon Musk da mesela her yere çocuklarıyla gidiyor. Neden? Çünkü Amerikalı gençler erkekleri şunu gösteriyor. Çocuk yapın, bu çocuklarınız sizi engellemez, onlarla beraber de işler yapabilir, dünyaya, uzaya roketlerinizi yollayabilirsiniz diyor. Yani Elon Musk böyle deli, buhran yaşayan bir adam değil. Adamın savunduğu bir ideolojisi var ve bu ideolojisiyle her hareketini, hamlesini hesaplıyor, ona göre hareket ediyor. Bir düşünce setiyle sırtında taşıdığı çocukla dahi bir mesaj yollayacağı bir dünya kurguluyor kendi açısından. Yani baktığımız zaman Elon Musk'ın ajandası, vaatleri ve ideolojisi de oldukça somut. Bu yüzden bu ideolojinin altını çizmek, röntgeni çekmek ve Elon Musk'ı böylece anlamamız gerekiyor. Ve günümüzde bu ideologların, bu ideolojiye para verenlerin, Peter Thiel, Curtis Yarvin, Elon Musk gibi isimlerin altında bu ideolojiyi gençlere satan, pazarlayan Joe Rogan, Tucker Carlson gibi bu büyük bro dünyasının cool ve asi, kimseye güvenmeyen, abi biz çok süperiz, cooluz, Amerikan kovboyuz tarzında hareket eden, yeri geldiğinde demokratları da cumhuriyetçileri de eleştirebilen yeni podcast starları var. Amerika'da artık ana akım medya değil, bu insanlar dinleniyor. Trump'ın en çok izlenen söyleşisi ne CNN ne de başka bir NBC, ABC kanalıydı. Joe Rogan'ın söyleşisini milyonlarca insan dinledi. Artık gençlerin Amerika'nın çok dinlediği içerikler podcastler. Amerika'da 100 milyon kişi podcast dinliyor düzenli olarak. Bu nedenle de ciddi bir şekilde bu teknolibertinizm podcastler aracıyla özellikle genç erkekler arasında yayılıyor. Gençler, özellikle erkekler bu sistemden, ekonomiden bunaldığı zaman, Amerika'da kendini sisteme ait hissetmediği zaman, geleceğe dair kaygı duyduğu zaman Elon Musk ve arkadaşının hikayelerine bakıp ben de bir gün yatırımcı olabilirim diye düşünüyor. Ve bu süreçten sonra da yavaş yavaş bu ideolojiyi bu podcast dünyasının sahici abileriyle, brolarıyla komik şakalar eşliğinde yavaş yavaş satın alıyor. Elon Musk bu nedenle her geçen gün gücünü arttırıyor. Tabii ki her şey güllük gülistanlık değil. Elon Musk'la Trump dünyasında anlaşamadığı meseleler var. Mesela HP One gibi özel bir çalışma vizesi tartışması konuşmasında Elon Musk, teknoloji şirketlerinin bu vizeyle gelen Hint göçmenlere ihtiyacı olduğu gerekçesiyle Trump'ın HB1'a dokunmamasını istedi. Fakat Trump'ın daha göçmen karşıtı ideologları, Steve Bannon gibi aşırı sağcı isimler HB1 vizesinin kaldırılması ve Amerika'nın işlerini kaybetmemesini talep etti ve Elon Musk da Trump'ın aşırı sağcıları çatıştı. Burada Trump tabii ki Elon Musk'ın yanında durdu ve HB1'a dokunmayacağını söyledi. Elon Musk bu meseleyi de kazandı ve seçim öncesinde yaptığı yatırımın karşılığını doğrudan aldı. Trump'la görüşerek, Trump'ı bizzat ikna ederek, seçmenleri, milletvekili, senatörü hepsini ekarte ederek birebir yanında olduğu, 7/24 yanında durduğu Trump'ı ikna etti. Ve HB1 vizesine Trump dokunmama kararı aldı. İşte bu olay bile Elon Musk'ın aslında sadece bir şahsi takıntı, aile meselesi yüzünden değil, belli bir ideolojik ajanda ile Trump'a yatırım yaptığının ve bu yatırımın karşılığını aldığının göstergesi. Peki Elon Musk'ın bütün bu siyasi etkisini dünyanın gözü önünde kullanmasının sonucu ne olacak? Açıkçası ben bu konuda birazcık iyimserim. Yani evet, bu kadar çok zenginin yetkisiz bir şekilde hesap vermeden Amerika'da elini kolunu sallayarak hükümetle birleşip kendi çıkarlarını ve parasını maksimize etmesi birazcık ürkütücü. Elon Musk'ın bizim iletişimimizden arabamıza kadar her şeyimize hakim olması ve üstüne üstlük dünyadaki bütün seçimleri etkileyebilecek potansiyel ve hırsa sahip olması da çok ürkütücü. Ya mesela bunu selam skandalından görebiliriz. Elon Musk önce elini kalbine götürdü, sonra elini havaya kaldırdı ve bunun Nazi selamı değil, Roma selamı olduğunu söyledi. Fakat elini havaya o şekilde kaldırdığınız zaman, yani tabii ki bunun herkesin Nazi selamı olarak algılamasını beklersiniz. Hayatın doğal akışına göre onu insanlar Nazi selamı diye lanse edebilirler. Fakat Elon Musk özellikle Amerikan başkanının kürsüsünde, üzerinde The President of the United States yazan bir kürsüde bunu yapabilmenin tadını çıkarmak istedi. Kendisine gelen tepkileri, abartmayın işte, herkes aşırı sağcı diyorsunuz, ifade özgürlüğü falan diyerek küçümsedi. Ve aslında en radikal fikrin bile konuşabildiği çok serbest bir kamusal alanı inşa etme yolunda Nazi selamını Amerikan başkanının kürsüsünden yapabilme iştihadının kapısını araladı. Ve böylece de ben bunu da daha iyi yaparım ve bana bunu yaptığım zaman hiçbir şey olmazı kanıtladı. İşte bu nobranlık ve şımarıklık çok ürkütücü. Fakat dürüst olalım, Amerika'da zenginler ve iş insanları hükümeti her zaman etkiliyordu. Bill Gates Afrika'ya yardım yaparken, tatlı yardım projelerini eşiyle beraber tanıtırken, güzel, samimi, mütevazı, zengin iş insanı pozları verirken, kapalı kapılar ardında demokrat başkanlarla görüşüp Silikon Vadisi'ndeki engelleri kaldırın, regülasyonları kaldırın, vergileri azaltın diye propaganda yapıyordu. Onları lobi faaliyetleriyle ve parasıyla etkilemeye çalışıyordu. Bugün Kamala Harris halk için adayım, yaşasın adalet derken, bütün Silikon Vadisi, Uber şirketleri, Kaliforniya'daki bütün o teknolojik yatırımlar Kamala Harris'in arkasına dizilmişti ve Kamala Harris'ten göreve gelirse, seçimleri kazanırsa kendilerinin başına bela olan Biden'ın solcu Federal Ticaret Komisyon Başkanı Nina Kahn'ın görevden alınmasını istiyordu. Yani Kamala Harris de bunu kabul edeceğini söylemişti birçok kulis haberine göre. Amerika'da geçmişten günümüze silah lobileri, zenginler, İsrail'i destekleyen iş insanları, ilaç şirketleri her zaman siyaseti ve siyasetçileri parasıyla satın alıp istediği yasaları, kuralları, regülasyonları getirip bunları kaldırabiliyordu. Amerika'da zenginler ve para siyasete hep etkiliyordu. Elon Musk sadece bunu kapalı kapılar ardında değil, halkın gözünün önünde, bütün çirkin detayları ve nobranlığıyla hepimizin gözünün önünde yapıyor. Ve kapalı kapılar ardındaki o pisliği gözümüzün önüne taşınıyor. Siyasetin irini gözümüzün önünde bütün kir ve kokusuyla akıyor. Bu yüzden siyasetin parayla dizayn edilmesi, zengin iş insanlarının kendi çıkarlarına göre ülkeleri, dünyayı dizayn etmeye çalışması bütün detaylı ve apaçıklığıyla gözümüzün önünde. Bu yüzden şu anda Amerika'da ve dünyada siyasetle para ilişkisine yönelik tepkiler artıyor. Sol yükseliyor. Biden'ın görevden bırakmadan önce oligarklara karşı uyarısı da buydu. Yani Amerikan başkanı çıkıp tekno oligarklar geliyor uyarısı yaptı. Bu bayağı önemli bir olaydı. Bugün Amerika'da herkes Demokrat Parti'nin nasıl işçilere tekrardan ulaşacağını, büyük şirketlere yönelik nasıl önlemler alacağını tartışıyor. Bu yüzden Elon Musk'ın bu kadar çok nobranlığıyla ve sağcılığıyla ortaya çıkması dünyadaki tartışmaları da arttırıyor. İnsanlar daha fazla siyasetin adil ve şeffaf bir şekilde finanse edilmesini savunuyor. Zenginlerin, büyük lobilerin siyaset üzerindeki etkisinin kırılması gerektiğini daha yüksek sesle dile getiriyor. Aslında Elon Musk siyaseti etkileyen oligarkların, zenginlerin, milyarderlerin, büyük şirketlerin üzerindeki örtüyü çekip kaldırdı. Artık Silikon Vadisi de, iş insanlarını da, milyarderler de, kral da çıplak. Her şey ortada. Bu yüzden oligarşiye ve siyasetin zenginlerce satın alınmasına yönelik tepkiler artıyor. Yeni siyasetin de aslında uzun vadede önü açılıyor. Bu yüzden evet, Elon Musk çok tehlikeli. Fakat Elon Musk siyaseti etkileyen ilk Amerikalı milyoner değil. Ama bu gidişte belki de son milyoner olabilir. Farkında olmadan aslında kendisinin ve diğer oligark dostlarının da mezarını kazıyor. Elon Musk bana göre yeni bir dünyanın kapılarını istemeden de olsa aralayacak. Bunun kendisinin hayal ettiği bir dünya olmayacağına eminim. Bu yüzden de oldukça iyimserim. Umarım istemeden de olsa Elon Musk'ın önünü açan 68 kuşağı hippileri gibi yanılmam ve toksik iyimserliğin tuzağına düşmem.